havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. 9 Kasım 2022 günlerden çarşamba, Anlat Bana da karşınızdayız. Bugün bizim gündemimizde aslında bir çeşit seçim provası diyebileceğimiz İstanbul Ticaret Odası seçimleri var. Kıran kırana bir mücadele sürüyor. Bir tarafta Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin desteklediği yapılar, diğer tarafta ilk kez Türkiye tarihinde Değişim Grubu adı altında sosyal medya üzerinden yürüyen bir hareket var. Gençler İstanbul Ticaret Odası'nın meclisine aslında damga vurmak istiyor. Değişim, dönüşüm ve yeni Türkiye adına. Biz bu seçimle ilgili gelişmeleri izleyeceğiz ama hemen stüdyoda konuğumuzu size takdim edelim. Haydar Çevik, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Değişim grubunu değil mi?
İTO'da değişim grubundanız.
Hangi meslek komitesi?
Hazır Giyim Konfeksiyon 38 numarada biz mücadele ediyoruz şu anda. Demokrasi Şöleni'ne katılıyoruz.
Demokrasi Şöleni dedi Haydar Bey. Ancak biz sözü uzatmayalım. Gelin önce sabahtan bu saate gündemden yansıyan haberlerde ne var? Mehtap Yeni Doğan tanıyorsunuz bizden biri ve Radyo Sputnik'in editör spikeri. Gündemi alalım, sonra başlayalım konuşmaya. Mehtap.
Merhaba Meliha Okur, kolay gelsin, iyi yayınlar. Şimdi siz de az önce bahsettiniz, seçim provası dediniz. Konuğunuzla şüphesiz ayrıntılarıyla konuşacaksınız. Fakat biz de gündemde ilk sıralarda takip ediyoruz. İstanbul iş dünyası sandık başında diye bültenlerimizde yer verdik bu haberleri. Üye sayısı 700 bini aşan Türkiye'nin en büyük ticaret odası İstanbul Ticaret Odası'nda bugün seçim var. Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılıyor bu seçim. Saat 8'de başladı oy verme işlemi ve devam ediyor. Yaklaşık 2 saat kaldı sandıkların kapanmasına. 247 oy sandığı saat 17'den itibaren açılmaya başlanacak. Ve oda yönetimi burada 2 aşamalı seçimle belirlenecek. Bugünkü seçimle İstanbul Ticaret Odası'nın 81 meslek komitesinin 627 üyesiyle bu komitelerden oda meclisinde görev alacak isimler belli olacak. Ve İstanbul Ticaret Odası'nda başkanlık seçimi ise 15 Kasım'da. İstanbul Ticaret Odası bu yıl 140. yılını kutluyor ve üye sayısı itibarıyla dünyanın en büyük ilk 3 odası arasında yer alıyor. Ve işte bu nedenle de dikkatle izleniyor İstanbul Ticaret Odası'ndaki seçimler. İstanbul Ticaret Odası Türkiye'deki ortalama her 3 şirketten birini temsil ediyor ve milli gelirin 3'te 1'ini, toplam verginin ve dış ticaret hacminin ise %50'ye yakınını İstanbul Ticaret Odası üyeleri üretiyor. Ve buradaki seçimi yakından takip ediyoruz. Yıl sonuna yaklaşırken takip ettiğimiz bir diğer konu daha var. Aralık ayı yaklaşıyor. Asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı gündemde. İşte bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bugün önemli bir adım geldi. Bakanlık 2023 asgari ücretini belirlemek için bir araştırma yapma kararı aldı. Bu araştırma nasıl yapılacak? Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri kapsayacak. Ve asgari ücret tespit komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentileri tespit edilecek bu araştırmayla. Ve araştırmanın sonuçları da asgari ücret tespit komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak. Ve günlerdir konuştuğumuz bir konu vardı. İstanbul'da ekmeğe zam gelecek mi, gelmeyecek mi? İstanbul'daki fırıncılar maliyetlerdeki artışı işaret etmişti ve ekmeği 7,5 liradan satmaya hazırlandıklarını duyurmuşlardı. Bu tartışmalarla ilgili bugün Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan bir açıklama geldi. Balcı ekmekte 7,5 liralık tutarın Aralık'ta da Ocak'ta da gündemde olmayacağını söyledi. Ve bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken ekmeğin 7,5 lira olacak demesi gerçek dışı dedi. Bu konuyu İstanbul'da ekmeğe zam geleceği konusunu son günlerde ismini sıkça duyduğumuz Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gündeme getirmişti. Kolivar Aralık ayı gelmeden İstanbul'da 5 liraya satılan ekmeğin fiyatının 7,5 liraya çıkacağını söylemiş ve ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirlerse bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da nefes alır, zam yapılmaz demişti. Bu arada Kolivar'ın yaptığı bir diğer açıklama da gündemin üst sıralarında. Bir televizyon programında ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir ve bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor ifadelerini kullanmıştı ve Kolivar hakkında bu ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı Kolivar ve geçtiğimiz dakikalarda Kolivar'ın tutuklandığı haberi geldi diyelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım son olarak. Orada ara seçimler vardı. Son duruma bakalım. Amerika'daki seçim Senato'nun 35, Temsilciler Meclisi'nin ise 435 koltuğu için yapıldı ve Kongre'nin iki kanadında da şu anda Cumhuriyetçilerin önde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunlar resmi olmayan veriler. Temsilciler Meclisi'nde şu anda Demokratlar 172, Cumhuriyetçiler 199 sandalye kazanmış görünüyor. Senato'daysa Cumhuriyetçiler 17 ve Demokratlar 11 sandalyenin sahibi oldu. Temsilciler Meclisi'nde 218 sandalyesi bulunan parti meclis çoğunluğunu elde ediyor. Senato'daysa 51 senatör sayısına ulaşan taraf çoğunluğunda sahibi oluyor. Ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri ara seçiminde Türkiye'nin de yakından takip ettiği bir yarış vardı. Pensilvanya kritik seçim eyaletlerinden biriydi ve buranın Cumhuriyetçi adayı Doktor Mehmet Öz'dü. Öz bu eyalette demokrat rakibi John Fetterman'la yarıştı ve Öz'ü eski başkan Donald Trump da destekliyordu. Ancak Amerikan medyasına göre Öz seçimi kaybetti ve Fetterman zaferini ilan etti. Seçimlerde senatoda çoğunluğun kimde olacağını özellikle Pensilvanya ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Bu nedenle de Pensilvanya'dan gelecek sonuç önemliydi diyelim. Sözü böyle noktalayalım. İyi yayınlar Melih Halkur.
Sağ olasın Mehtap diyoruz. Mehtap Yenidoğan'a teşekkür ediyoruz. Ancak Amerika'daki ara seçimler bizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Dünya niye bu seçimleri bu kadar yakından ilgilendiriyor? Elbette güçlü bir ülke olmanın getirdiği sonuç. Ama biz bunu gelin siyasal iletişimci Şeyda Talua soralım. Çünkü Londra'da, yani daha doğrusu İngiltere'de, Fransa'da ve ABD'de seçim kampanyalarında çalışan, aslında eğitimlerini alan bizzat önemli bir isim. Şeyda Taluk.
Merhabalar, çok teşekkürler sevgili Melih Okur. Dinleyicilere de iyi günler diliyorum tabii ki sana da.
Sağ olasın Şeyda Taluk. Niye önemli ara seçim?
Ara seçimlerin aslında en önemli yanı var olan yönetime, yani Başkan Joe Biden'ın bir nevi onu nasıl derler yönetiminin doğru yolda gidip gitmediğinin göstergesi olacaklar. Yani seçmen Biden ve kararlarını, politikalarını onaylıyor mu, onaylamıyor mu? Gerçi Biden'ın normal kamuoyu yoklamalarında onay oranları 40'lara düşmüş durumda. Ancak bu seçim sonuçlarına baktığımızda, yani o onay oranlarına bakarak bu seçimin aslında Biden'ın bir anlamda zaferi demeyeyim de hala seçmen nezdinde bir onayının sürdüğünü söylemek mümkün.
Önemli bir değerlendirme yapıyorsun. Herkes seçimin Biden'ın kazanamayacağı yönünde yorumlar, değerlendirmeler yapıyor. O yüzden şimdi bu analize takıldım, önemli buldum. Sonuçlar ne zaman belli olur? 3 aşağı 5 yukarı.
Yani bu akşama kadar belli olur ama projeksiyonlar var. Exit poll denilen işte, yani şeyden sonra, çıktıktan sonra, seçimlerden sonra yapılan şeylere göre de demokratların öyle çok büyük bir hezimete uğrayacağını söyleyemeyiz. Öyle bir öngörü de yok. Fakat burada belki senin ilgini çekecek çok önemli bir şey söyleyebilirim. Cumhuriyetlerden, demokratlardan daha çok çeşitli kadın zaferleri var. Bu seçim, yani kadın yılı olmasa da bu ara seçimler, bazı eyaletlerde ilk defa kadınlar, yani işte Alabama, yanlış hatırlıyorum, Alabama'da ilk kez bir kadın senatör seçildi. Arkansas eyaletinin ilk kez bir kadın valisi oldu. Başka Connecticut'ta ilk kez bir kadın, siyah kadın seçimi yapıldı. Yine Demokrat Kathy Hochul New York'un ilk kadın valisi oldu. Bunun yanı sıra yine önemli bir eyalet olan Massachusetts'inde açık kimlikle bir siyaset yapan lezbiyen bir kadın aday kazandı. Bunun yanında başka eyaletlerde de böyle bir gerek cumhuriyetçilerden gerek demokratlardan önemli bir kadın başarısı var. Senin buna önem verdiğini düşündüğüm için bunu da paylaşmak istedim.
Sağ olasın diyoruz. Önemli. Seçim sonuçlarını bekleyeceğiz. Ama bir şeyi biliyoruz. Amerika'da söylemler değil, aslında ekonomi işi belirliyor. Benzin zamlarıyla raflardan yeterince alınamayan ürün acaba seçimin yolunu ve yolculuğunu ne kadar saptırıyor veya saptırmıyor, bunun analizini yapacağız. Sağ olasın diyoruz.
Onu o eyalete göre değişiyor. Mesela Ohio eyaletinde sen doğru söylüyorsun. Cumhuriyetçi kazandı. Hatta bir dizisi, yani bir yazar bu. Hillbilly Elegy diye bir romanın filmi de oldu daha sonra. Ama mesela şeyin kaybettiği, Mehmet Öz'ün kaybettiği, Fetterman'ın kazandığı eyalette ise ekonomiden daha çok ilerici haklara, işte bu kürtaj meselesi gibi konularda önem kazandı deyip bitiriyorum.
Sağ olasın diyoruz, çünkü kürtaj meselesi aslında Amerika'daki ara seçimin en önemli kozlarından biriydi. Ben de yakından takip ediyorum. Ne olacağını merak ediyorum ama seçim deyince sağ olasın biz Türkiye'ye yöneliyoruz. İstanbul Ticaret Odası dünyanın en büyük 3 odasından biri. 700 bin üye, İstanbul bölgedeki bütün şirketler orada, kıran kırana yarış var değil mi? Abartıyor muyuz biz?
Evet, bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Tabii biz gençler olarak mecliste yer almak için İTO'da değişim grubu olarak büyük bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız bütün büyük gruplardan iletişimde bulundular ve gençlere şans tanımaları için, bize destek olmaları için onlardan oy istediler. Demokratik hakkımızı kullandık. Bunun için sosyal medyada örgütlendik. Ve İTO meclisinde biz de varız. Gençlerin eli İTO'ya değecek ve inovasyon, yenilik ve dinamizm gelecek sloganıyla çıktık yola. Bu demokrasi şöleni her iki tarafa da hayırlı olsun. Çünkü kim kazanırsa kazansın, ülkemiz kazanıyor.
İTO da kazansın, ancak sandıklarda son durum ne? Merak ediyoruz. Çünkü öyle bir trafik var ki, seçime öyle bir ilgi var ki, İstanbul trafiği şu an nefes alamıyor. Dolayısıyla biz trafikteki bu durumu anımsatıp hatırlattıktan sonra bu seçimi yakından izleyen Merve Yiğitcan'a döneceğiz. Dünya Gazetesi muhabiri dün İstanbul Sanayi Odası seçimlerini izledi. Bugün İstanbul Ticaret Odası seçimlerini izliyor Merve Yiğitcan.
Merhabalar Meli Hanım. İzninizle abla demek istiyorum.
Merveciğim de, çok iyi. İyi çalışıyorsun. İyi nabız tutuyorsun. Dün hiç yanılmadın. Demokrasi şöleni İSO'da vardı. Ama evet, bugün evet, kıran kırana rekabet var. Nedir durum?
Şöyle Meli abla. Öncelikle gerçekten buraya siz de zaten takip ediyorsunuz. Trafik akışından, yoğunluktan, sabahın ilk saatlerinden itibaren, yani sandıklar 9'da açıldı ama öncesinden itibaren 7.30-8 hep bir yoğunluk vardı. O kalabalık hala devam ediyor. Bugün tekrar baktığımızda kapıya hala sürekli girişler var. Aşağıda yetki belgesi kısmı var. Daha önce yetki belgesi almayıp adeta konudan tutulup buraya getirilip yetki belgesi aldığımız sandığa gidecek, oy verecek insanlar var. Yani sahadaki çalışma hala burada etkin bir şekilde devam ediyor. Katılım çok yüksek. Şöyle söyleniyor, normal zamanda İTO seçimlerine 30 bin, 31 bin civarında üye katılırken seçimler için sandığa giderken kesinlikle bugünkü seçim tarihin en kalabalık, en yoğun katılımın yaşandığı seçim olacak. 60 bin üyenin oy vermesi bekleniyor. Kesinlikle burada yeni adayların ve sahadaki etkin çalışmaların etkisinin olduğu muhakkak, bu kesinlikle görülüyor. Tabii dengeleri şu an anlamak çok zor çünkü içerisi de çok kalabalık. Sandıkların çoğunda yaklaşık 9-10 sandık hariç diğerlerinde en az 2 liste var. Bazı sandıklarda listelerin 4-5 olduğu söyleniyor. Yani çok bölünmüş sektörler var. İşte gıdada birkaç tane görebiliyoruz. Onun dışında sadece 9-10 tanesinde tek liste var ki çoğunluğu da şirket değil listelere. Onun dışında muazzam bir rekabeti burada görebiliyoruz. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığına da şahit olduk. Özellikle İkinoğlu komite başkan adayı Ferhan Bey'in komitesinde böyle biraz yumruklaşmaya varan bir kavga gelişti.
Hangi komite? Hangi komite İkinoğlu?
Dış ticaret ya da toptan ticaret komitesi. Orada Ferhan Bey'in aday olduğu komite. Onun başında böyle bir karşılıklı bir laf atışmayla başlayan böyle bir kavgalı gürültülü bir şey yaşandı. Ancak sonra hemen güvenlik görevlileri geldi. Tatlıya bağlandı zaten. Ferhan Bey de diğer rakibiyle şey yaptılar, sonra sarıldılar. Orada bir tatlıya bağladılar ama hani bu gerilimi görebiliyoruz. Çünkü çok kalabalık. Yani gerçekten herkes burada, oy verip de gitmiyorlar. Bir de işin bu tarafı var. Bence herkes saat 5'i bekliyor. 5'te burada sandıklar kapanacak.
Aman aman herkesi, Merve, herkesi sağduyulu olmaya, sakin olmaya, birbirine karşı saygıyı elden bırakmamaya davet etmek durumundayız. Niye İTO bu kadar önemli?
İTO önemli çünkü İstanbul Türkiye ekonomisinin merkezi. Yani baktığımızda neredeyse gayri safi hasılın üçte biri İstanbul'dan karşılıyor. Sanayinin büyük bir kısmı burada. Birçok marka İstanbul'dan çıkıyor ve İTO'ya baktığımızda İTO'nun üye sayısı 700 bini aştı. Şu an tabii seçime dahil olabilecek üye sayısı yasal durumdan dolayı 640 bindi. Şimdi çok ciddi bir üye potansiyeli var. Dolayısıyla İTO İstanbul ekonomisi Türkiye ekonomisi demek bir yerde. Rakamlar da her şey bunu gösteriyor. Dolayısıyla buradaki seçim çok önemli. Buradan çıkacak komiteler çok önemli. Tabii ki bugün seçimin birinci ayı ama en önemli ayı. Çünkü burada komitelerinden çıkanlar haftaya 15'inde eğer seçim sonuçlarına bir itiraz olmazsa normal takvim ayın 15'inde de başkan adayını seçecekler. Asıl heyecan ondan sonra başlayacak. Tabii burada adaylar var Melih abla. İsterseniz hani tekrar
şöyle yapalım. Değişim grubu ile aslında müsiat odaklı kliklerin ya da yapıların oluşturduğu mevcut durumun devamını isteyenler arasında kıran kırana mücadele sürüyor. Bir çeşit Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın hesaplaştığı arenaya dönüşmüş durumda İstanbul Ticaret Odası seçimleri.
Evet,
burada Saadettin Saran gibi ünlü isimler var. Kim hangi komitede? Bunlar hakkında biraz bilgi verir misin?
Tabii isterseniz Saadettin Bey'in komitesinden bahsedelim. Sabah burada kendisiyle de konuştuk. Onun tabii komitesi önemli bir komite. Şu an yönetim kurulu üyesi, mevcut yönetim kurulu üyesi İsafi Kurulay'ın olduğu sandıkta onunla çekişecekler. İki liste orada. Tabii Saadettin Bey de iyi çalıştığını söyledi. Organize etmeye çalıştıklarını bahsettiler ama hani İsrafil Bey de o tarafta etkin çalıştıklarını belirtiyorlar. Onun dışında merak ettiğiniz özellikle komiteler varsa ondan gidebilir.
İnşaatı merak ediyorum. 80 bin şimdi üye. İnşaatı... Hazır giyimi merak ediyorum. 21 bin üye. Buradan.
Tamam. Söylüyorum. Şimdi gayrimenkulde 29. komite. Bu arada bu inşaat komiteleri neden önemli? Çünkü Murat Kalsın başkan adayı. Avdikic'in karşısındaki şu an en etkili başkan adayı Murat Kalsın bu iki komitede yer alıyor. 29'da ve 45'te. Sanırım 29'da Avdikic'in listesinin önde olduğunu görüyoruz ama 45'te Sayın Kalsın iyi olduğunu ve etkili olduğunu söyledi. Tabii orada tanıdığımız isimler de var Avdikic tarafında. İşte Fuzul Grup, özellikle Zeki Akbal ve Devam. Yani orası çok kalabalık bir yapı. Siz de söylediniz Melih abla az önce. Kesinlikle rekabet var. Yani şu birisi önde demek için hakikaten çok erken. Ama az çok anladığımız, yani nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama hani onu bırakmasını için heyecanlı saatlere girdik. Çünkü hani o çok kritik birisi. Oradan çıkamazsa çünkü adaylığı da tehlikeye girecek. Daha doğrusu aday olamayacak. Böyle biri taşıyor. İkinci komite bahsettim, Ferhan Ademhan. Onun komitesi riskli. Kritik. Bu isimleri niye söylüyorum? Başkan adayı oldukları için. O da kendi komitesinde kritik bir seçime giriyor. Kendisi de iyi çalışmış ama yine İTOP tarafının da burada iyi çalıştığını görüyoruz. Hazır giyicilerde 38. komite, yanlış söylemek istemiyorum. 38. komitede iki liste var yine. Ama orada tanıdığımız, yani bu daha büyük isimlerin olduğu, daha eskiden beri bu iş dünyası STK'larında yer almış, STK tecrübesi olan tekstilcilerin, hazır giyimcilerin Avda Geç'in yanında olduğunu görebiliyoruz. Orada iddialı oldukları belirtiyorlar ama karşı taraf da iddialı. Yani bugün kim nasıl olsak aslında herkes iddialı Melih abla. Ama kalabalık sandıkların önü, özellikle bu rekabetinde üye sayısının yoğun olduğu sandıkların önü çok kalabalık.
Biz seni izleyeceğiz çünkü tansiyonu, nabzı iyi tutuyorsun. Evet. Sağ olasın diyoruz. Sağ ol. Tabii ki çok izlemeye Merve Yiğitcan'la Yener Karadeniz. İki genç çok muhabir, canavar gibiler. Muhabir çok önemlidir ama stüdyoda da değişim grubundan, üstelik rekabetin sürdüğü hazır giyimden bir konuk var. Haydar Bey burada oturuyor, dinliyor. Haydar Çevik, öyle değil mi?
Evet.
Sağ olun bizi kırmadınız. Ancak MÜSİAD seçim 2005 yılından itibaren İstanbul Ticaret Odası'na tamamen hakim olan bir yapıdır. Örgütlenmesi de o şekildedir. Demokrasi şöyle ne, ama size de baskı geldi mi? Şimdi siz değişim grubusunuz. Ben bunu size soracağım. İster yanıt verin, ister vermeyin. Pek çok tanıdığıma vergi müfettişleri geldi. Pek çok tanıdığım banka kredileri, bankalarla iletişimi koptu. Yani aslında hoş olmayan süreçlerin yaşandığı bir seçim maratonu bu. Öyle değil mi?
Şimdi şunu söyleyebilirim. Biz değişim grubu olarak demokrasiye inanmış, içselleştirmiş bir grubuz. Dolayısıyla demokrasi adına yapılması gereken neyse onu yaptık. Sosyal medyada örgütlendik. Çalışmalarımızı sonuna kadar yaptık. Bütün bu baskıları göğüsleyerek bugün demokrasi şölenine katkı sunuyoruz. Karşılıklı fair play ruhuyla mücadelemizi veriyoruz. Ve karşı tarafında bize karşı, bizim de onlara karşı herhangi bir şu ana kadar karşılıklı bir sorunumuz yaşanmadı. Bunu umarım sandık kapanınca da, oylar sayılırken de her iki tarafta şeyini, sükunetini korur, çıkacak sonuca saygı gösterirse sorun kalmaz.
Peki iki başkan adayı olduğunu biliyoruz ama çok başkan adayı çıkacak gibi görünüyor. Ben öyle görüyorum, yanılıyor muyum?
Tabii şimdi bu seçimden sonra çıkacak meclis üyeleriyle ilgili biz henüz bir başkan adayı tayin etmedik. Çünkü çıkacak sonuçlara göre bakacağız, komitelerdeki durumumuzu inceleyeceğiz, toplantı yapacağız, değerlendirme yapacağız. Ona göre de başkan adayımızı koyacağız. Arkadaşlarımız sonuna kadar yanında olacak, destek vereceğiz. Önemli olan bu süreci sonuna kadar kazasız, belasız, her iki tarafında kalbini, gönlünü kırmadan demokratik bir bakış açısıyla ve tahammüllü olarak sonlandırmak.
Güzel. Gençlerin bu şekilde olaya yaklaşması ve İstanbul Ticaret Odası'nda değişim istemelerini önemli buluyorum. 40 yıldır bu odayı izliyorum. Hep aynı insanlar niye aynı koltukta otururlar Haydar Bey?
Evet, biz de aynı koltukta oturmanın rehavet getireceğini düşündüğümüz için değişim grubu olarak, gençler olarak buraya bir dinamizm katmak için etkin, verimli bir çalışma uygulayalım. Biz de katkı sunalım İstanbul ticaretine, İstanbul sermayesine, dünya vizyonumuzu katalım. Bu yemeği birlikte yiyelim, beraber mücadele edelim. Türkiye'de İstanbul dünya niteliklerinde bir şehir olsun, dünyaya ismini duyursun, ürünleriyle, markalarıyla, sunduğu hizmetle, sermayesiyle, konukperverliğiyle, konukseverliğiyle, çünkü buraya dünyanın her yerinden alışveriş yapmak için gelen insanlar var. Bunu bir yaşam kültürü, konukseverlik, demokratlık, çağdaş bir bakış açısıyla bu insanları ağırlayıp onlara misafir, Anadolu misafirperverliğini de göstererek İstanbul'u tanıtmak ve İstanbul Ticaret Odası'nın da kurumsal yapısını güçlendirmek istiyoruz.
Kadın var mı istiyoruz. Değişim grubunun içinde?
Tabii,
çok.
Biz bu konuda pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar adaylarımızın içerisinde kadın arkadaşlarımızı komitelere sokmaya, meclis üyeleri meclis için aday olmaya yönlendirdik. Mümkün olduğu kadar. Çünkü elimizdeki insan niteliği neyse bunu maksimum kullanmaya çalıştık. Bizim için İTO'ya kadın elinin değmesi önemli. Gençlerin elinin değmesi, vizyonlarının değmesi.
Asıl değişim o zaten. Onun için 40 yıldır siyasete bakıyorum, odalara bakıyorum. Hep aynı kişiler koltukları korumaya çalışıyorlar. Nedense çakılmış gibi. Böyle görüyorum ve Türkiye'yi çok yaşlı erkekler yönetiyor. Kadınlar bile değil. Biz de bunlardan sıkılıyoruz. Daha yenilikçi insanları bekliyoruz yani.
Evet, teşekkür ederiz. Bize verdiğiniz destek için, bize bu imkanı sunduğunuz için kendimizi ifade etmek adına. Tabii biz siyasi olarak değil, daha çok demokrasi, işte Atatürk'ün bakış açısı, İzmir İktisat Kongresi temelli, yeniliğe açık, asri, çağa uygun, yeni jenerasyonun hayata bakış açısını sandığa yansıtmaya, İTO'da paydaş olmaya, katkı sunmaya çalışıyoruz.
Ama çok böyle ser verip sır vermiyorsunuz. Değişim grubu, gençler konuşuyor, kadınlar konuşuyor. Çok güzel, teknoloji, inovasyon diyorlar. Odaya baktığımda çoğu da çok küçük işletme. Esnaf da çoğunlukta yani. Kabul etmemiz lazım ki o yapı içerisinde. Ama öyle sıkı gidiyorsunuz ki, nedir, bir korku mu var?
Yok, bizim hiç kimseden bir korkumuz yok. Çünkü biz demokrasiye inanmış ve içselleştirmiş bir grubuz. Amacımız İTO'daki gelenekle geleceği birleştirmek.
Ne
biz
güzel
geleceği
söylediniz.
Temsil ediyoruz.
Burada. Gelenek ile geleceği birleştirme, ne güzel söylediniz. Ve demokrasi şöleni diyorsunuz. Ama aynı zamanda hazır giyimcisiniz.
Evet.
Hazır giyimde parite vuruyor sizi, değil mi?
Evet, şu anda hazır giyimde, daha doğrusu tekstil şeyinde, endüstrisinde, yani bizim hazır giyim konfeksiyon bölümünde maliyetlerimiz çok yükseldi. Tabii dolar kuru istenilen yerde değil. Dünyaya göre daha pahalı kalmaya başladık. Maliyetlerimiz çok yükseldi. Tabii asgari ücretlerin yükselmesi gerekiyor. Neden? Çünkü insanların ihtiyaçları var. Ülkedeki enflasyon yüksek. Ama iş aynı oranda artmıyor. Bunun için de tabii kurların yükselmesi gerekiyor. Bizim maliyetlerimizin düşebilmesi ve dünyada rekabet edebilmemiz için.
Kurların yükselmesi. Ya eskiden Türkiye İhracatçılar Meclisi rekabetçi kur diye aldı Türkiye. Rekabetçi kurdu. Bir yılda hep birlikte yoksullaştık. Şimdi niye kurların yükselmesini istiyorsunuz?
Şimdi şöyle bir şey. Rekabetçi kura girdiğiniz zaman Türkiye'de ara malları sizin üretmeniz gerekiyor. Ham maddeyi sizin üretmeniz gerekiyor ki Türkiye'de enflasyon yükselmesin. Ama ara mamul ve ham maddeleri ithal ediyorsanız, bunun üzerine siz işçiliğinizi uygulayarak üretim yaptığınız için maalesef dünyaya göre pahalı kalıyorsunuz. Yani bizim milli bir ekonomiye dönmemiz, üretim ekonomisine dönmemiz gerekiyor. Teknik okulları çoğaltmamız gerekiyor çünkü teknik insan sıkıntımız var. Sektörde çok ciddi anlamda eğitim sistemine bağlı olarak teknik eleman bulunmuyor. Teknik elemanın bulunması gerekiyor. Bunun için üretim ekonomisi için okullarda bunun yani eskiden bilirsiniz bizim milli günlerimiz vardı. Yerli malı haftaları yapılırdı. Bunun gibi günler yapılarak geriye bir dönüş, yani tamam dünyaya entegreyiz ama bize ait üretimler yapmamız gerekiyor. Bize ait markalar yapmamız gerekiyor ve bunun ham maddelerini ve ara mallarını da bizim üretmemiz gerekiyor.
Nasıl olacak o? Dünya küresel, herkes birbirine eklenmiş. Türkiye'nin en büyük ihraç kalemlerinden biri otomotiv, kabul edelim. Diğeri ise aslında maya, hazır giyim. Sonra teknik tekstil eklendi. Şimdi kur artmalı diyorsunuz. Teknik bazda insan kaynağı yok diyorsunuz. Peki insan kaynağı yok ama işten çıkarmalar var sektörde. O nasıl olacak?
Bu da işte şundan kaynaklanıyor. Aramallar ve ham maddelerin yurt dışından ithal edilmesinden dolayı pahalı kalınca ve kur da yükselmeyince pahalı kaldığımız için birçok firma dayanamayıp çalışanlarını çıkarıyor, kapanmaya gidiyor. Farkındaysanız son 9 ay içerisinde %62.5 birçok işletme kapanmış geçen yıla göre.
%62.5 hazır giyim sektöründe kapanan şirket oranı, öyle mi?
Yok, bu genel bütün sektörlerde.
Ha, bütün sektör. Bütün ben sektörlerde. Şimdi öyle deyince durdum bir
tabii
anda.
Bütün sektörlerde bu. Ama tabii biz de bunların içerisinde büyük bir payız. Çünkü hazır giyimde inovasyon yapmamız gerekiyor, yenilikçi olmamız gerekiyor. Ürettiğimiz ürünlerin inovatif olması gerekiyor. Ya dünyada sadece bizim ülkemizde bulunan ya da ayrı bir marka değerinin olması, insanların aradığı mallar üretmemiz gerekiyor. Ekonomi kıt kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi demek. Bizim kıt kaynağımız da kumaşımız. 2 metre veya 3 metre. Bunu vizyonumuzla...
Biz bunu da üretemiyoruz yalnız. Bir saniye, biz kumaşın çoğunu ithal etmiyor muyuz?
Maalesef.
Siz ithal ediyor musunuz?
Maalesef.
Siz ithal çok ediyoruz. Özel bir alanda çalışıyorsunuz kumaşlarınız.
Özel bir alanda çalışmamıza rağmen biz dijital baskılar yapıyoruz. Bu boyalar da yurt dışından geliyor. Maalesef. Kağıt yurt dışından geliyor. Kumaşlar yurt dışından geliyor. Biz bunun üzerine işleyerek, vizyonumuzu ekleyerek tekrar bir katma değer yaratıp satmaya çalışıyoruz.
Yani sizin katma değeriniz üzerine yaptığınız işleme, bu önemli. Ama evet, hazır giyim sektörüne bütüncül bir bakışla baktığımda hamallık mı yapıyor Türkiye?
Evet,
ucuz
maalesef.
Ucuz ihracat mı yapıyorsunuz?
Maalesef. Yani emeğimizi, ürünümüzü, ürettiğimiz alın teri harcadığımız bütün çalışanlarımızı, bütün yurttaşlarımızın alın terini ucuza satıyoruz.
Peki ne yapmamız lazım? Şimdi İstanbul Ticaret Odası'nda 38 nolu hazır giyim meslek komitesine uğraşıyorsunuz değişim grubu olarak. Sorunları söylediniz. Ne yapmamız lazım?
Bir,
çıkış yolu ne?
Ön yargısız olmamız gerekiyor. İki, siyasi değil, ülkeyi bütüncül görerek ülkemiz için mücadele etmemiz gerekiyor. Ekonomik misakı milliye dönmemiz gerekiyor.
Nedir o ekonomik misakı milli?
Aramalları ve ham maddeleri bizim üretip vizyonumuzu ekleyip dünyadaki teknolojiyle bunu birleştirip dünyaya ihracat yapmamız gerekiyor. Bunun için de İTO'da gelenekle geleceği birleştirmemiz gerekiyor. Gençlere mecliste sandalye ayırmamız gerekiyor, dinlememiz gerekiyor. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor artık. Sadece gelenekle yol alamayız.
Gelenekle. Şu an hemen araya gireceğim. Şu an sadece gelenekle mi yol alıyor Türkiye?
Evet, şu anda çünkü bizim tekstil sektöründeki yeniliklerimiz maalesef çok az, çok sınırlı kaldı. Bizim enstitüler kurarak var olan çalışanlarımızın da eğitileceğine. Çünkü insanlar da eskir. Sürekli.
Nasıl?
Yani bizim daha bilgisayarla, teknolojiyle, e-ticaret yöntemleriyle dünyaya entegre olmamız, bunun yol yöntem haritalarının çıkarılması gerekiyor.
Siz şirket olarak e-ticaret üzerinden mi çalışıyorsunuz?
Yok, maalesef şu anda e-ticaret üzerinden çalışmıyoruz. Çünkü bunun için ciddi bir yatırım gerekiyor. Tek bir firmanın e-ticaret olarak var olması zordur. Bunun için odalar önemlidir. Odaların kurması gerekiyor. Çünkü bizim odalarımızdaki paylaşlarımız bütün şirketlerden küçük miktarlarda para alınarak büyük bir o oda reklamı yapılabilir ve onların online şirketlerinin altında büyük bir reklam yapılabilir. Oralardan içerisinde odalar kurularak e-ticaret içerisinde bizlere ulaşılabilir. Tek bir firmanın online şekilde dünyada hani yol alması çok kolay değil. Çünkü bizde genelde şirketler çok kurumsal değildir, küçüktür. Esnaf mantığıyla kurulmuştur. Bizde reklam bölümü yoktur. Bizde insan kaynakları bölümü yoktur. Genelde bir tane patron vardır. O patron hem ekonomiye bakar, hem pazarlamaya bakar, hem sosyal medyayı kullanır. Çünkü kolay değil. Bunların hepsi bir maliyet. Rekabet ettiğinizde eğer katma değerli ürünler üretemiyorsanız bu alanlara insan istihdam edemiyorsunuz. Sorunlarımız bunlar. Yani bizim kurumsallaşmamız için tabii ki inovatif ürünler üretmemiz gerekiyor. Katma değerli ürünler üretmemiz gerekiyor ki bu alanlara para harcayabiliriz.
Peki, iyi güzel konuşuyorsunuz. Türkiye'de bir Siz yarı kamusal nitelikli bir meslek birliğindeki komite adaylarındansınız, evet, değil mi?
Evet.
Değişim grubunda yer alıyorsunuz. Genç olduğunuz için, teknolojiye ve dijital dönüşüme inandığınız için, gelecek dediğiniz için çok hoşuma gittiniz. Sosyal medyayı kullandınız çünkü konvansiyonel medya ilgi bile göstermedi oda seçimlerine, öyle değil,
evet,
mi? Ancak tabloya bakıyorum. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği diye bir derneğiniz var. Oraya üye misiniz?
Evet.
Peki bu dernek niye kur yükselmeli diye açıklama yapmak zorunda kaldı? Keşke sorunları anlatsaydı. Niye açıkladı böyle bir şeyi? Çok merakımı
aslında bu tür dernek üyelerinin bir şeyin talebinde bulundukları zaman nedenlerin de alt başlıklar altında açıklamaları gerekiyor. Çünkü neden biz bu kurun yükselmesine ihtiyacımız var? Bunun da halkımıza da iyi anlatılması gerekiyor. Siyasilerimize de iyi anlatılması gerekiyor. Biz siyasilerimizi karşımızda değil yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü Türkiye için katma değer üretiyoruz biz. Bizim siyasi bir siyasi görüşe katma değer üretmiyoruz. Türkiye için çalışıyoruz.
Ama konuşmalarınızı dinliyorum. Ne kadar sakin, çok dikkatli ve çok dengeli bir konuşma yapıyorsunuz. Ama 20 yıldır da aynı odayı yöneten bir yönetim var. Bu yönetim bu kadar iyi mi de bu kadar sakin konuşuyorsunuz?
Sakin olmakta fayda var. Rakiplerimize fair play ruhuyla yaklaşıyoruz biz. Demokrasi maalesef bazen her zaman istediğiniz gibi tecelli etmeyebilir ama demokrasi aynı zamanda katlanma yeteneğidir. Kazanılmış bir irade varsa sandıktan çıkan iradeye de saygı göstermek zorundayız.
İstanbul Ticaret Odası'nın gelirini giderini iyi analiz ettiniz mi?
Bu konuda tabii bizim arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor. Ama etkin ve verimli kullanılıyor mu kullanılmıyor mu biz bu konularda da çalışmalar yapıyoruz.
Yani memnun musunuz odanın düzenlediği fuarlar, katıldığı etkinlikler, yaptıkları işler yeterli mi?
Şimdi buna siyah beyaz gibi evet hayır dersek yanlış olur. Yaptıkları iyi şeyler de var. Biz bunları alkışlıyoruz. Kötü şeyleri de eleştiriyoruz. Bir şekilde sosyal medyadan tanıdığımız paydaşlarımız var. Beraber çalıştığımız insanlar. Sistemlerimizi iletiyoruz. Çözümlerimizi öneriyoruz. Bu konuda elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bizimle iletişim kurarlarsa biz Türkiye'ye ve İstanbul Ticaret Odası'na hizmet etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Çünkü kazanan Türkiye olsun, İstanbul olsun, Türk halkı olsun.
Niye bu kadar oda seçimleri, mesela İstanbul Ticaret Odası dedim, bir çeşit seçim provası dedim ben. Türkiye 7 ay sonra seçime gidecek. Niye odalar bu kadar siyasetin içine girdi? Bunu da çözmekte gerçekten güçlük çekiyorum.
Evet, siyasallaştılar. Bunlar doğru bir bakış açısı mı? Değil. Çünkü biz sermayeyiz. Yani halkımıza katma değer üretmeye çalışan, iş vermeye çalışan, ülkeye döviz getirmeye çalışan insanlarız. Bu tür insanların siyasallaşmaması gerekiyor. Biz ya, Türkiye'ye hizmet etmeliyiz.
Peki ama odalarda şu an bakın ben Türkiye genelindeki tüm ticaret ve sanayi odalarında seçimleri izlemeye çalışıyorum. Sıkıntıları biliyorum. Belli odalarda seçimi kazanmış, mazbatasını almış başkanların bile yüksek seçim kuruluna yasal çerçeveye bile uygun olmadan şikayet edilip mazbataların elinden alındığını biliyorum. Bütün bunları siz İstanbul Ticaret Odası'nda değişim grubu olarak geldiniz ama bunları izlemiyor musunuz?
Evet izliyoruz. Tabii ki savunmalarımızı da yapıyoruz, mücadelemizi de yapıyoruz. Sonuna kadar da yapacağız. Sonuçta biz istiyoruz ki Türkiye kazansın. Bizim dinamizmimiz oraya gelsin. Katkı sunuyoruz biz onlara. Çünkü aynı sektördeyiz. Komşuyuz, birçoğuyla komşuyuz. Yüz yüze bakıyoruz. Biz istiyoruz ki bu halayı beraber çekelim. Yani biz siyasi olarak değil, biz olaya çok barışçı bakıyoruz. Zaten İTO Değişim Grubu'nun özelliği buydu. Yani biz kimseye yumruk sıkmıyoruz. Biz toka yaparız. Ellerini sıkarız. Birlikte çalışalım isteriz. Ve mecliste paydaşlarımıza katkı sunmak isteriz.
Yani biz demokrasiye inanıyoruz ve bu sürecin devamından yanayız diyorsunuz.
biz demokrasiye inanıyoruz.
Karşı tarafta inanıyor ama işler hiç de bizim düşündüğümüz gibi gitmiyor. Ben bunu açmaya çalışıyorum.
Evet, maalesef yani homojen bir insan.
Türkiye'nin temel sorunları nedir? Bunu anlatır mısınız bana?
Temel sorunumuz en başta iş dünyasında kalifiye insan, kalifiye çalışan ihtiyacımız var. Ve olaylara şirketler bazında yöneticiler, patronlar siyasi değil, Türkiye sevdasıyla bakmaları gerekiyor. Maalesef iş siyasallaşınca çirkinleşiyor. Biz işin siyasallaşmasını istemiyoruz. İTO Değişim Hareketi barışçıl bir harekettir. Ülkeye hizmet etmek isteyen, İstanbul Ticaret Odası'nda yeniliği, gençliği, dinamizmi temsil etmek isteyen bir gruptur. Böyle anlaşılmasını istiyoruz.
Bu çok büyük bir farklılık. Geleneksel siyaset hakim İstanbul Ticaret Odası'na. Tüccarlar, yani Türkiye değişmiyor mu demek istiyorsunuz bana?
Bizim onlara vaadimiz, sizin geleneğinize biz de gelecek getirmek istiyoruz. Müsaade edin diyoruz.
Ne öngörüyorsunuz? Seçimlerden nasıl bir sonuç çıkar sizce?
Şöyle söyleyeyim, seçimden ne sonuç çıkarsa çıksın, Türkiye'nin kazandığını düşünüyoruz. Tabii ki biz kazanmak isteriz.
Ya siz politikacı mısınız ya? Ne kadar politik konuşuyorsunuz?
Tabii ki biz kazanmak istiyoruz. İTO Değişim Grubu kazansın istiyoruz. Yenilik gelsin, dinamizm gelsin, inovasyon gelsin. Başka bir bakış açısı gelsin. Bunu istiyoruz biz.
Ben de bunu istiyorum ama yani öyle bir konuşuyorsunuz ki tek kelime bile ağzınızdan almam mümkün görünmüyor. Böyle zorluyorsunuz beni. Ben de diyorum ki niye böyle bu kadar dikkatli ve temkinli? Yani bu bir korku mu, kaygı mı?
Hayır, kesinlikle asla. Biz hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmuyoruz. Korkacak da bir şey yok. Ülkemizde hali hazırda demokrasi var. Biz de bu demokrasinin özelliğini, bize verdiği, tanıdığı imkanları sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz. Doğru, sahada sıkıntılar yaşıyoruz. Kolay bir süreç değil. Hepimiz için zor. Teknoloji anlamda, insanların ulaşımı anlamda, trafik, yani 700 bin kişiden bahsediyoruz. Bunun 100 bininin geldiğini düşünürsek İstanbul için çok büyük bir insan hareketi bu.
Ben bazı tanıdıklarımla konuştum. Özellikle müsiat cephesinin sabah erkenden oy kullandığını söyledi. Öğleden sonra trafik kilitledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani biz şu anda alanda olduğumuz için tabii bunu çok kolay bir şekilde değerlendiremeyiz. Hani şu sebepten veya bu sebepten diyemeyiz ama İstanbul'daki günlük akış, aynı zamanda da bu nüfusun, yani 100 bin kişiye yakın, belki bilmiyoruz tam ne kadar insanın hareket ettiğini bilmiyoruz ama büyük bir katılım oldu. Çünkü sosyal medyadan biz de çok iyi örgütlendik, birçok insanı yönlendirdik. Ama gelmekte sıkıntı çektiklerini biz de biliyoruz. Bize bilgiler veriyorlar. 3 saattir yolda olanlar var. 2 saattir yolda olanlar var. 4 saattir yolda olanlar var. Biz de sabah erkenden geldik. Ödevimize çalıştık ama tabii biliyorsunuz İstanbullu. Birçok insan geç geliyor. Farklı yapıda, farklı karakterde insanlar var. Dolayısıyla da buna göre herkes yolda. Saat 5'e kadar sabırla bekleyeceğiz bize destek verenleri. Ve onları yönlendirerek demokrasinin tecelli etmesini sağlayacağız.
Peki diyelim ki seçimlerde beklediğiniz sonucu alamadınız. Ne yapacaksınız?
Buna biz demokrasinin cilvesi diyoruz. Yani buradan ödevimizi iyi çalışacağız. Bir dahaki seçimlerde daha farklı bir bakış açısıyla yeniden örgütleneceğiz. Demokrasiye, ülkeye küsülmez.
Siz politikaya girmeyi düşünüyor musunuz?
Şu anda sadece seçim odaklıyım. İstanbul yani... Ticaret Odası.
Burada bize vakit ayırdınız. Vakit ayırdığınız için arkadaşlarınız eminim size ne yapıyorsunuz filan diyorlar mıdır? Zamanınızı epey bir aldık. Evet. Ama biz de tabii yayın yapıyoruz. Kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Siz tabii estetikle, mimariyle, sanatla da iç içesiniz değil mi?
Evet, biz Anadolu'nun dip kültür tarihiyle de çok ilgiliyiz. Bunu işimize yansıtmaya çalışıyoruz. Dünyayı Anadolu'yla kucaklamaya çalışıyoruz. Çünkü Anadolu'nun diğer adı Anadolu'dur. Evreni döllemiştir. Bilim, sanat, felsefe, tarım bizim topraklarımızda ortaya çıkmış ve bütün dünyaya yayılmıştır.
Ne kadar güzel. Böyle okumaya meraklı bir isim var karşımda. Onu anlıyorum.
Evet, merak ediyorum topraklarımızı. Çünkü o kadar derin ki. Ticaret burada başlıyor. tekstil yani hazır giyim dediğimiz burada başlıyor. Hitit'te bakıyorsunuz çeşitli anlaşmalar yapıyor işte Asurlarla. Bu anlaşmaların içerisinde şu kadar urba verilecektir diye geçiyor. Ege'de bakıyorsunuz Denizli'de dokuma tezgahları çıkıyor 7000 yıl öncesinde. Ve bütün doğuda üretilen ürünlerin Ege'de, İzmir'de son limanlar olduğu için buralar tarihte çok gelişmiş bölgeler oluyor. Truva Savaşı'na falan baktığınız zaman incelediğinizde Ege limanlarındaki zenginlikten dolayı Akalar Anadolu topraklarını almak istiyorlar. İlk emperyalist savaşta böyle başlıyor. Paylaşım savaşı.
Doğru, paylaşım savaşı, ancak çok fazla kafayı da dağıtmamak lazım. Belli noktalarda fokuslanmak gerekiyor, ben buna inanırım. Ve şimdi İstanbul Ticaret Odası seçimlerine fokuslandığımda açık ve net bir çeşit 7 ay sonra yapılacak, 7 ay mı bilemem ama denemesi olarak görüyorum 700 bin üyenin olduğu bir odada ve buradan çıkan sonucun aslında Türkiye'ye ne mesaj vereceğini merak ediyorum. Siz buna demokrasi şöleni diyorsunuz ama ben tabii soru işaretleri var kafamda, bilemem yani.
Doğru, aksamalar var ama STK'lara insanların teveccüh etmesi, İstanbul Ticaret Odası gibi büyük bir yapı, yani İstanbul sermayesinin toplandığı, işveren insanların toplandığı bir yerde insanların katkı sunmaları çok önemli. Tabii burada bir seçim hazırlığı arifesinin olması da insanları heyecanlandırıyor. Bu da ülke adına güzel. Belki tam anlamıyla böyle bir yansıtma olmayacak. Çünkü hani burada ulaşım sıkıntıları olduğu, örgütlenme şekilleri çok zor. Diğerinde bütün Türkiye'de sandıklar kuruluyor. Daha kolay bir aslında mücadele. Burada tek merkezli olduğu için 80-100 bin kişinin, 60 bin kişinin bir merkeze ulaşması çok kolay değil.
Ama çok efsane başkanların olduğu bir oda. 140 yıllık tarihi var. 140 yıllık tarihi olan bir odaya ülkenin cumhurbaşkanı dahil, başkanı dahil fikir beyan etti. Hani burayı yarım meslek grubu olarak görüyoruz. Yarı kamusal nitelikli meslek birliği olarak görüyoruz. Bu doğru mu şimdi?
Tabii özerk bir yapısının olması gerekiyor ve tabii sermayenin siyasallaşmaması gerekiyor. Çünkü biz Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Türkiye'nin bir tarafına, bir kısmına ya da halkın bir kısmına değil.
Niye sermaye bu kadar korkak davranıyor? Niye bu kadar ürkek davranıyor? Yanlışı görüyorsa niye çıkıp kamuoyunun karşısına bu yanlış diyemiyor? Korkutan ne sermayeyi?
Özerk yapılara çok dokunulmaması gerekiyor. Özerk yapılara çok dokunulmaması gerektiğine inanıyoruz biz. Ama maalesef ülkemizde nasıl spor siyasallaştıysa o meslek odaları da siyasallaşmış durumda. Peki, onayladığımız bir şey değil bu.
Mutlaka bu çok olarak önemli, ancak bizde İstanbul'da güzel bir sergi açıldı. İstanbul bir marka. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un en önemli, Türkiye'nin en önemli ekonomi markalarından biri. Açılan serginin adı Sofralar Sergisi. İlginizi çekti mi?
Evet.
İlgilendiniz mi?
Yok, gidemedim. Yani, seçim arifesinde olduğumuz için çok
ilgilenemiyorsunuz. Bu sofralar sergisiyle ilgili dünyanın en büyük düğün organizasyonunu yapan en ünlü ismi. Ne bileyim, Emmy ödül töreni veya ne oluyor? Yani Oscar törenini düzenleyen tasarımcı gibi dünya çapındaki en önemli isimler bu sergide ve bu sergiyi iki kişi düzenliyor. Biri Mertem Tepeler, diğeri ise Elmas Hanım.
Evet. Sizin... Merhabalar, nasılsınız?
Sağ olun, soyadınızı alayım hemen.
Özler, Elmas Özler.
Siz Meltem Hanım'la ortaksınız ve Meltem, evet, Hanım'a uzun süredir ulaşamadık. Hayrola, nedir bu sorun?
Biz bir görev dağılımı yaptık. Meltem Hanım tasarımcılarımızla birlikte onları İstanbul'u tanıtan bir turda. Ben de sergide panellerimizin başındayım. Sizin de söylediğiniz gibi İstanbul'umuzun kutlamalar başkenti olarak tanıtılmasına katma değer sağlayabilecek bir projeyi iki meslektaş olarak biz hayata geçirmeye çalıştık. Şu anda da o projenin ikinci günündeyiz. Dün akşam açılışımız oldu. Bugün ve yarın akşam dünyadan 9 tasarımcıyı ağırladığımız, onu yani uluslararası anlamda da İstanbul'un tadısına katma değer sağlayabilecek bir yapıyla ele aldığımız bir projeyi sürdürüyoruz. Raffles Otel'deyiz şu anda biz.
Otel ismi falan önemli değil. Ama 9 ünlü tasarımcı kim bu kişiler?
Şimdi örneğin Colin Covey geliyor. Dünyanın ilk uluslararası sofralar sergisinde biz dünyadan 9 ayrı tasarımcıyı ağırlarken Edgardo Zamaro, Eddie Zarastian, işte Thomas De Bruyne, Gada Blanco, Nadia Duran gibi, Arturo De Norio diye bir takım, Gideon Hermosa gibi tasarımcılarımızı ağırladığımız bir çalışma yapıyoruz. Onlar Oscar törenleri, Emmy ödül törenleri, dünyadaki önemli isimlerin düğünleri gibi çalışmalara imza atan tasarımcılar. Aslında yalnızca düğün sektörü için değil, Türkiye'de yer alan kurumsal markaların da önemli etkinliklerinin kutlamalarına katma değer sağlayabilecek anlamda vizyon katabilecek bir sergi olmasını hedefledik. Panellerle de desteklediğimiz bir çalışmayı burada hayata geçirmiş bulunuyoruz.
Sağ olun diyoruz. Size çok daha fazla zaman ayırmıştık ama süremizin sonuna geldiğimiz için kolay gelsin diyoruz. İstanbul bir marka. İstanbul spor ekonomisiyle, event yani organizasyonla bambaşka bir açılımı turizmde yakalayacak. Biz buna inanıyoruz. Hak ettiğimiz katma değeri almak zorundayız. O yüzden size kolay gelsin diyorum. Zorladık mı?
Hayır, estağfurullah.
Bitirdik yayını, hemen çıkıyoruz.
Şunu söylemek istiyorum anekdot olarak. Bakın 9 tane dünyadan tasarımcı gelmiş ama bir tane Türk tasarımcı yok. Ne kadar acı.
Ama bu tasarımcıların bir özelliği var. Dünya Jet Sosyetesi'nin işlerini yapıyorlar ve Türkiye ile buluşuyorlar. Biz o yüzden o tasarım sergilerini, tasarımcıları görmeye gidiyoruz. Siz de İstanbul Ticaret Odası'nda seçime gidiyorsunuz. Biz hafta başı yine birlikte oluyoruz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.